Ayrım 17, sayfa 221. O haftayı huzur içinde geçirdim. Hatta Gül'le geçirdiğim kısa dönem zarfında yaptığım çılgınlıklara şaşıyordum. Benim tıynet ve olgunluğumdaki bir adam için gerçekten asla yapılmaması gereken davranışlardı. Bir buhran, gelip geçici bir fırtınaya kapılmış gibi hissediyordum kendimi. Nitekim fırtınanın aniden geçişi ile birlikte hayatımda her şey normale dönmüştü. Beynimde şimdi sadece tatlı anılar kalmıştı ve tabii bir de geçirdiğim deneyimden sonra bizzat yaşayarak edindiğim hüküm. Artık gönül maceraları için çok yaşlı olduğum gerçeğini kavramıştım. Cuma günü öğleden sonra masamda çalışırken Meral'den telefon geldi. Şayet aramasaydı ertesi gün de hep beraber konsere gideceğimizi unutmuştum. Birkaç nezaket cümlesinden sonra Meral incelikle sordu. Beyefendi, ikimiz de birbirimize yakın oturuyoruz. Bu trafikte ayrı arabalarla karşıya geçmenin bir anlamı yok. Siz de uygun görürseniz benim arabamla geçebilir miyiz diye sormak için aramıştım sizi. Hanımefendi dedim. Zaten uzun süredir araba kullanamıyorum ben. Ama yine de zahmet buyurmayın, taksiyle gidebilirim. Aman efendim, olur mu hiç? Nasıl olsa aynı yere gidiyoruz. Siz adresinizi bana verirseniz ben uğrar sizi alırım. Neticede onun gelip beni almasına karar verdik. Adresimi yazdırdım. O da gelip beni alacağını söyledi. Telefon kapandıktan sonra Samime Hanım'ın söyledikleri geldi aklıma. Sanki ağzımı aramış, Meral'i nasıl bulduğumu öğrenmek istemişti. Tam bir çöp çatan gibi. Bazı kadınlar gerçekten de böyle işlere meraklı olurlardı. Telefondan sonra yazılarıma ara verip koltuğuma yaslandım, bir süre anılarıma daldım. Zevcem ve Cihe ile mutlu bir evliliğim olmuştu gerçekten. Saygı ve sevgi üzerine kurulmuş bir izdivaç. Sonuna kadar da mutlu yaşamıştık. Sakin, huzurlu ve anlayış dolu bir hayat geçirmiştik. Tabii bu devrede zaman zaman tartıştığımız, fikir ayrılıklarına düştüğümüz olmuştu. Ama hiçbir zaman birbirimizi rencide edecek kelimeler çıkmamıştı ağzımızdan. Hatta bizimki için örnek bir evlilik diyebilirdim. Lakin şimdi geçmişimi irdeledikçe bazı tereddütlere düşüyordum. Bu kadar dingin bir evlilik, mutluluk için yeterli miydi? Kavgalar, tartışmalar, dargınlıklar, sonra yeniden barışarak birbirlerine olan ihtiyaç ve bağlılığın yeniden duyulması evliliğin tuzu biberi değil miydi? Bizim hayatımızda bu hiç olmamıştı. Monoton, tek düze bir hayat geçirmiş ve bunu evliliğin hüneri saymıştık. Acaba öyle miydi? Yeniden Meral aklıma gelmişti. Acaba çöpçatan Samime ona da aynı sondajı yapmış mıydı? Mutlaka yapmıştır diye geçirdim aklımdan. Kim bilir Meral neler düşünmüştü. Mutlaka karşı çıkmış, hatta gücenmiş bile olabilirdi arkadaşına. Öyle olsa 10 sene dul olarak yaşamasını sürdürmez, kendine uygun biriyle evlenirdi. Hem acaba ben onun için uygun bir koca adayı mıydım? Aramızda yaş farkı vardı. Bir ayım çukurda sayılırdı artık. Benim yaşıma varmış insanların yaşlanma süreci hızlı bir seyir takip ederdi. Meral ise orta yaşlı bir kadındı ve hala yaşamdan bekleyeceği şeyler olabilirdi. Bana neden ilgi duyacaktı ki? Orta yaşlardaki tekmil kadınların korkusu, ister hiç evlenmemiş, ister evlenip de boşanmış veya kocasının ölümüyle dul kalmış olsun, daima geleceklerini teminat altına almak isteğidir. Bir bakıma ben ideal bir koca adayı olabilirdim. Hem de ilerlemiş yaşıma rağmen. Zira maddi durumum oldukça iyi sayılırdı. Gayrimenkullerim, bankada param ve aileden kalma iratlarım vardı. Ama davetli olduğum yemekte Meral Hanım'ın da maddi durumu hakkında fikir sahibi olmuş sayılırdım. Sırf geleceğini maddi teminat altına almak için koca aradığını düşünemezdim. Hali vakti yerinde görünüyordu. Belki de bütün bunlar benim muhayyelemin yarattığı varsayımlardı. Ben de gerçek bir hanımefendi intibası yaratan kadıncağızın günahını alıyordum. Ertesi gün tam söylediği saatte apartmanın önünde arabasını park etti. Onu bekletmemek için çok evvelden hazırlanmıştım. Yine de içimde tatlı bir huzur vardı. 1-2 senelik beyaz Opel marka arabasının kapısını açarak yanına oturdum. Konser Cemal Reşit Ray salonundaydı. Yola koyulduk. Yol boyunca da havadan sudan konuştuk. Pek ciddi konulara değinmedik. Konuşmamız sırasında araba sürdüğü için daha ziyade yola baktığından ben onu daha rahat inceliyordum. Galiba koyu renkleri daha fazla seviyordu. Sırtında kahverengi tweed bir palto vardı. Eteği onun daha koyusundaydı. İçinde de ördekbaşı yeşili ipek bir bluz giymişti. Boynuna da desenli ama giydiklerine uyum sağlayan bir eşarp takmıştı. Yaşına da uygun düşen giyim olduğu için hoşuma gitmişti. Yine Samime'nin söylediklerini anımsadım. Evleneceği erkek her zaman onunla gurur duyar nevinde bir şeyler söylemişti. Yalan da değildi hani. Sofya'daki gençlik günlerini pek hatırlamıyordum. Ama yıllar sonra bu İstanbul'daki üçüncü karşılaşmamızdı ve her seferinde onu beğeni ve takdirle karşılıyordum. Şimdiye kadar en ufak bir falsosunu yakalayamamıştım. Zevk sahibi oluşu bir yana, Bir hariciyeci karısı olarak senelerce yurt dışında yaşamış olmanın verdiği Batı kültürünün davranış özelliklerini iyi özümsemiş, ayrıca bunu milli örf ve adetlerimizle mezcetmesini de iyi becermişti doğrusu. Hoşuma gitti. Yan gözle incelemeye devam ediyordum. Profilden görüntüsü kusursuzdu. Belki tek göze batan yanı, biraz fazla olan kilosu nedeniyle çene altındaki yağ birikimiydi. Bu kadarı da normal diye geçirdim aklımdan. Ne de olsa 50 yaşında bir kadındı. Aslında yaptığı makyaj nedeniyle o kadar bile göstermiyordu. Trafiğin tıkandığı bir anda dönüp sordu. Neden araba kullanmıyorsunuz? Gülümseyerek cevap verdim. Yaşlılıktan Meral Hanım dedim. Aman beyefendi söylemeyin böyle. Sizi duyan da gerçekten yaşlı sanır. Değil miyim sanki? 70'imi sürüyorum. Ama görünüşünüz bir hayli zinde. Sapa sağlamsınız maşallah. Ahmet'i görmüyor musunuz? Sizden çok daha çökmüş durumda. Gülümsemeye devam ettim. Söyleyin söyleyin dedim. Benim gibi yaşlının sizin gibi genç adımlar tarafından iltifat görmesi hoşuma gidiyor. Velev ki gerçek olmasa da. Ama size iltifat etmiyorum. İnanın tığ gibisiniz. Fazla kilonuz da yok. Hareketli ve cevvalsiniz. Caddedeki ilk karşılaşmamızda araya giren yıllara rağmen sizi hemen tanıdım. Seneler sizi hiç değiştirmemiş. Ya sırtımda oluşan kambur, ya göbeğim. Onlara ne diyeceksiniz? İlahi beyefendi. Haliyle yılların bir etkisi olacak tabii. Beni ilk gördüğünüz zamanki halimi hatırlıyor musunuz? İncecik bir kadındım. Bir de şu halime bakın. Ne var ki halinizde? Hala çok dikkat çekici bir hanımsınız. Akranlarınız size bakıp gıpta edebilirler. Meral ölçülü bir kahkaha attı. Asıl siz bana kompliman yapıyorsunuz. Aynalar hiç de öyle söylemiyorlar dedi. Bir an durakladım. Acaba çizmeyi aşıyor muydum? Samime'nin söylediklerinin etkisinde kalarak anlamsız iltifatlarla yaşı geçmiş bir çapkın durumuna düşmek istemezdim. Hemen konuyu toparlamaya çalıştım. Uzun süredir boynumda kireçlenme var. Arabayla geri gidişlerde ve park ederken müşkülat çekiyorum. Bu şehrin trafiği de malum. Saniyen artık pek sokağa da çıkmıyorum. Sosyal hayatım adeta sona erdi. Kısacası arabaya pek ihtiyacım olmuyor. Ben de sattım. Meral önce ses çıkarmadı. Hatta konuyu kapatmayı yeğlediğini düşünmüştüm ki birden itirazını serdetti. Bence iyi yapmamışsınız beyefendi. Neden diye sordum. Arabayı satmanızı kastetmiyorum. Kullanmakta zorlandıysanız belki de iyi etmişsiniz. Ama bu kadar içine kapanmanız doğru değil. Her şeye rağmen yaşamak güzel bir şey. Hayatın bize verdiği nimetlere küsercesine yaşamı sürdürmenin ne mantığı var? Her yaşın kendine göre bir güzelliği var derler. Doğru da. Belki gençlik yıllarımızdaki bazı zevklerin yeniden yaşanması imkansız hale geliyor. Fakat yaşımıza uygun meşgalelerle de yaşam zevkimizi idame ettirebiliriz. Aslında haklıydı. Ama bazen yaşımızı unutup, gençlik günlerimizin erişilmez girdaplarında da kendimizi kaptırma tehlikesine düşebiliyorduk. Çok kısa bir süre önce böyle bir hata yapmış, 20 yaşındaki bir kıza aşık olmuştum. Bunu nasıl söyleyebilirdim ki Meral'e? Durumu tevil etmeye kalkıştım. Hatıralarımı kaleme alıyorum. Bu da beni oyalıyor. Sizce bu iyi bir meşgale değil mi? Kuşkusuz öyledir. Ama yeterli mi sizce? Sizi büsbütün evde çalışmaya zorlamıyor mu bu faaliyetiniz? Ayrıca sosyal yaşamdan koptuğunuzu söylediniz. Anılarınızı kaleme almadan önce nasıl vakit geçiriyordunuz? 1-2 saniye düşündüm. Anadolu yakasında üyesi olduğum birkaç kulüp vardı. Orada vakit geçirir, arada sırada yemeğe gider, tesislerinde tenis oynardım ama zamanla onlardan da bıktım. Neden diye sordu Meral. Bilmem. Belki yalnızlıktan. Bunca yıllık evlilikten sonra insan hayatı paylaşacağı bir eş arıyor yaşamında. Başkalarıyla vakit geçirip oyalanmanın da bir hududu var. Evinize döndüğünüzde o yalnızlığı daha şiddetli hissediyorsunuz. Meral içini çekti. O konuda haklısınız beyefendi dedi. Ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum. Hüsnü'yü kaybettikten sonra ben de aynı boşluğun içine düştüm. O yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ama hayat durmuyor. Yaşadığımız sürece mücadele etmek, geri kalan ömrümüzü daha iyi değerlendirmek zorundayız. Bu da yaşamın bir lazimesi. İlginç bir dönemece girmiştik. Cesaretlenerek sordum. Peki siz nasıl bir çözüm buldunuz? Neden evlenmediniz bir daha? Sualim biraz fazla şahsi olduysa özür dilerim. Cevap vermek zorunda değilsiniz dedim. Estağfurullah diye karşılık verdi. Sorabilirsiniz tabii. Yakınlarım bana hep yeniden evlenmemi önerdiler. Ama ben istemedim. Hayat arkadaşlığı hiç de sanıldığı kadar kolay değildir. Bu yaştan sonra huyunu suyunu yeterince bilmediğiniz bir erkekle yeniden evlilik hayatına dönmek bana çok zor geldi. Birkaç ciddi talibim de çıktı ama hep reddettim. Göze alamadım. Hayatımdan da müşteki değilim. Yuvarlanıp gidiyorum işte. Çevremde arkadaşlarım var. Ben de birkaç derneğe azayım. Resim çalışmalarına merak sardım. Bunlarla vakit geçiriyorum. İyi ediyorsunuz diye mırıldandım. Konuyu daha fazla uzatmadım. Zaten yanıldığımı da anlamıştım. Tamime'nin aklından geçen niyeti bilemezdim ama Meral'in de bende gözü olmadığı kesindi. En azından bunu anlamıştım şimdi. Dillik çiftiyle konser salonunun fuayesinde buluştuk. Nedense Ahmet'in eski büyükelçisine ilk buluşmada gösterdiği derin saygı biraz daha hafiflemiş gibi geldi bana. Samime'nin bakışları da tenis topu gibi bir bana bir Meral'e kayıyordu. Yeniden huylanmaya başlamıştım. Bir danışıklı dövüş mü uyguluyordu yoksa? İlk yemek daveti tamamen bir tesadüf olabilirdi. Meral'in büyük bir içtenlikle ve iyi niyetle yaptığı bir çağrı. Ama o yemekte Samime bizi başgöz etmeye karar vermiş olabilirdi. Sanırım bu niyetini de kocasına açıklamıştı sonra. Benim Ahmet'e bakıp hafiflemiş saygı diye gözlemlediğim durum da buydu zaten. Konserin başlamasına 1-2 dakika kala salona girip yerlerimizi aldık. Bu da bir tesadüf müydü bilmiyorum ama koltuklarımıza geçerken en başa Ahmet çekmiş, hemen arkasından karısı, sonra Meral ve en arkaya da ben kalmıştım. Yani Meral'le beni yan yana oturtmaya sanki özellikle dikkat etmişlerdi. Yanılıyor da olabilirdim tabii. Belki bu oturuş şekli gayet doğaldı. Ama ben de oturunca Meral'e değmemeye itina ettim. Özellikle aramızda kol dayayacağımız müşterek çıkıntıdan uzak durdum. Zaten mizacım, yapım bu tür temaslara elverişli değildi. Daha da ötesi benim yaşıma gelmiş bir adamın böyle ayrıntılara dikkat etmesi dahi bana çirkin gelmişti. Ama gayri ihtiyari düşündüğümü itiraf etmeliydim. Uzun zamandır konserlere gitmiyordum. Büyük bir metropolde yaşamanın gerektirdiği nimetlerden uzak bir yaşantım vardı. Konser, tiyatro, sinema, hatta haftada bir kere iyi bir restoranda yemek bile yemiyordum. Yeniden yaşama açılma hoşuma gitmişti. Oldum olası klasik batı müziğini severdim. Konser başlayınca da kendimi kaptırarak müziğe daldım. Bir ara sağ omzuma yaslanan Meral'in yumuşak koluyla dalgınlıktan sıyrıldım. Ama yine de aklıma kötü bir şey gelmedi. Ben yaşıma göre iri sayılırdım. Meral de balık etinde bir kadındı. Dar bir koltukta oturunca bir bakıma bu tür temaslar kaçınılmaz oluyordu. Aksini düşünmek, yorum yapmaya kalkışmak abes olurdu. Konser bittiğinde hepimiz memnunduk. Hoşça vakit geçirmiş ve hepimiz müziğe doymuştuk. Daha sonra Boğaz'da bir restorana gidip balık yiyeceğimizi biliyordum. Arabalara bindik. Dillik çifti öne düştü. Meral de Opel'i ile onları takip etti. Meral'le arabada yine yalnız kaldık. Yola koyulunca konseri nasıl buldunuz diye sordu. Dilimin döndüğü kadar memnuniyetimi izhar ettim. Baktım o bir takım yorumlar yapmaya, teknik analizlerde bulunmaya başlamıştı. Müzik bilgisi sıradan bir dinleyiciden üstündü. O sırada öğrendim. Meğer piyano çalarmış. Ayrıca konservatuvarın şan bölümüne devam etmiş ama bitirememiş. Meral'le konuşmaktan cidden hoşlanıyordum. Hatta bir ara keşke Ahmet'le Samime bu gece yanımızda olmasalardı diye düşündüm. Daha rahat olacak, beraberlikten daha zevk alacaktım. Meral'e daha ısınmaya başlamıştım. Yarın ya da öbür gün onu arayıp bizim tarafta bir kahve içmeye çağırmayı kafama koydum. Arnavutköy'de bir balıkçı restoranına gittik. Ahmet'le ben rakı içtik, yanımızdaki hanımlar yine şarabı tercih ettiler. Meral araba kullanacağı için bütün bir geceyi sadece bir kadeh şarapla idare etmişti. Artık çaktırmadan onu inceler olmuştum. Mutlu ve neşeli görünüyordu. Davranışları, edası, konuşmaları gayet doğaldı. En ufak bir falsosunu yakalayamamıştım. Nedendir bilmem. Sanki uyguladığım testlerden başarı ile geçmiş bir öğrenci gibi görüyordum karşımdaki olgun kadını. Kendi kendime güldüm sonra. Galiba sütten ağzı yanan, yoğurda üfleyerek yaklaşıyordu. Gecenin geç saatlerinde çıktık restorandan. Hesabı Ahmet ödemişti. Zira davet onlardan gelmişti. Ama beni aralarına kattıkları için ben de en uygun zamanda mukabil bir davet yapmayı kafama koydum. Dillik çifti Esentepe civarında oturuyordu. Bir süre sonra yollarımız ayrıldı ve Anadolu yakasına geçmek için köprünün yolunu tuttuk. İyi bir gece geçirdik değil mi beyefendi diye sordu Meral. Cidden öyle Meral Hanım dedim. Bu geceden büyük keyif aldım ve bu sayenizde oldu. Eski bir dostu aranıza almakla büyük bir incelik gösterdiniz. Aman efendim ne demek? O sizin hüsniyetiniz. Asıl siz bizim meclisimize renk kattınız. Varlığınız, tecrübeniz, engin anlayışlarınızla gecenin ağırlık merkeziydiniz. Siz konuştuğunuz zaman Samime ile Ahmet'in nasıl ağzınızın içine baktıklarını görmediniz mi? Samime ayrılırken kulağıma fısıldadı. Aman bu tür gezmeleri yine tekrarlayalım. Elçi Bey'in sohbetine hiç doyum olmuyor dedi. Erkekler hep böyledir işte. Kadınlar tarafından pohpohlanmaya hiç gelemezler. Hemen gururlanmıştım. Hindi gibi kabardığımı hissettim. Samime Hanım abartmış, gereksiz bir teveccüh göstermiş şahsıma. Artık yaşlı bir adamım. Sizler benim yanımda genç sayılırsınız. Varlığımdan, sohbetlerimden zevk aldığınızı pek sanmıyorum. Gerçeği söylemiyordum tabii. Samime'nin ya da Ahmet'in hakkımdaki fikri hiç önemli değildi. Aslında Meral'in ne düşündüğünü, daha doğrusu onun da varlığımdan aynı keyfi alıp almadığını öğrenmek istiyordum. Nazik bir şekilde kinayede bulundu. Beyefendi, şu yaşlılık konusunu biraz abartmıyor musunuz? Saygısızlık etmeyeceğimi bilsem bunu kompleks haline getirdiğinizi söyleyeceğim. Farkında değil misiniz? Masanın mutlak hakimi sizdiniz. Konuları seçip mevzudan mevzuya geçişiniz, akıcı ve dinletici ifadeniz, üstün konuşma yeteneğiniz ile büsbütün bir gece bizi kendinize hayran bıraktınız. Bu mu şikayetçi olduğunuz yaşlılık? Keşke her erkek sizin gibi yaşlı olsa. Beni şımartıyorsunuz diye fısıldadım. Gözlerini yoldan çevirip kısa bir an gözlerimin içine baktı. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama o kara gözlerin içinde samimi bir beğeni ifadesi vardı. Hayret, ne itiraz etti ne de şımartma iddiamı kabul. Sustu sadece. Ben de daha fazla konuşmadım. Koltuğa yaslandım ve anın zevkini çıkartmaya çalıştım. Eminim o an Meral ne düşüncelere boğulmuştu. Ne düşündüğünü, aklından neler geçirdiğini çok merak etmiştim. Aramızdaki sessizlik devam etti. Fakat emindim, o sessizlikten ikimiz de memnunduk. Bazen insanlar duygularını açığa vurmadan da ruhlarındaki huzuru yakalayabiliyorlardı. Köprü çıkışı yol daha da tenhaydı. Meral gazladı. Kısa bir süre sonra Fener yoluna evime gelmiştik. Arabadan inmeden önce gece için tekrar ona teşekkür ettim. Sonra bütün cesaretimi toplayıp, ''Yarın öğleden sonra Bağdat Caddesi'nde bir kahve içmeye ne dersiniz?'' diye sordum. Hiç duraksamadan ''Ne iyi olur'' dedi. ''Üç sizin için iyi mi?'' ''Uygun beyefendi.'' Sonra veda etmek için elimi uzattım. İşte o zaman hiç ummadığım bir şey yaptı. Elimi sıkarken oturduğu şoför mahallinden biraz ileri kayarak yanağını uzattı ve beni iki yanağımdan öptü. Ben ancak şaşkınlığımı atlatabilmiş, ilk yanağını öpememiş ancak ikincisine dudaklarımı değdirebilmiştim. Bu belki gayet medenice bir davranış, her uygar insanın ayrılık anında sergileyeceği bir jestti. Nitekim Samime ve Ahmet'ten ayrılırken de onları öpmüştü. Bunun büyütülecek, farklı yorumlanacak, başka anlamlara taşınacak bir yanı yoktu. Ama o yaklaşım anında kullandığı iç açıcı parfüm genzime dolmuş, bende farklı duyguların yeşermesine neden olmuştu. Gerçek şu ki, o an Meral'i kollarımın arasına almak, ihtiraslı dudaklarından doya doya öpmek sevdasına kapıldım. Alkolün yarattığı geçici bir bunalım da olabilirdi tabii. Arabadan indim. Tekrar iyi geceler dileyip arabası uzaklaşıncaya kadar bekledim. Sonra ağır adımlarla apartmandan içeri girdim. Soyunurken değişik duygular içindeydim. Erkekte cinsellik tükenmiyordu. Yaşı kaç olursa olsun yanı başında onu anlayan, heyecanlandıran bir dişiyi daima arıyordu. Kaçınılmaz bir ihtiyaçtı bu. Arzuların doğurduğu bir ihtiyaç. Erkeğin doğasında olan bir gerçekti. Bu gerçek inkar edilemezdi ama tuhafıma giden ne istediğimi tam olarak bilemememdi. Yakın bir tarihe kadar hayatıma fırtına gibi giren sanki bütün mutluluğu onun gençlik ve körpeliğinde bulduğum gül vardı. Oysa şimdi yaşımın olgunluğuna uygun, beklentileri daha sınırlı ama özünde yine cinselliğin yattığı başka bir kadını arzuluyordum. Aslında değişen fazla bir şey yoktu. Yalnızlığımı bir dişiyle paylaşmak istiyordum. Duşa girdim, sonra yatağıma uzandım. Uykum yoktu, düşüncelere daldım. Gülü özlemem azalmış, hatta kaybolmuştu. Meral'in evindeki davete iştirak ettiğimden beri Gül'ü daha az hatırlar olmuştum. Gül'ün tesirinden bu denli çabuk sıyrılacağımı doğrusu hiç tahmin etmemiştim. Ayrım 18, sonu.